Ayrım 52.
Laisizm. Tanzimatçı sadrazam, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki hukuk farklarını kaldırdık. Artık hepsi Osmanlı ve eşittirler demesi üzerine İngiliz Büyükelçisi, demek ki bundan sonra Müslüman kadınlar Hristiyanlarla da evlenebilecekler demiş ve sadrazam, yo işte bu olmaz diye yerinden sıçramıştı. Tanzimatta büyük işler görüldüğü inkar edilemez. Saray, Baba Ali ve uyanık Osmanlılar anlaşmışlardı ki ya Avrupalı olacaktık ya Düveli Muazzama denen yedi pençeli emperyalist dev bizi parçalayıp Asya sürülerine döndürecekti. Tanzimatçılar Osmanlı Türklüğünü bu kara kaderden kurtarabilmek için büyük cesaret göstermişlerdir. 19. asrın başlangıcında Hristiyanlarla Müslümanlar hukukça eşittirler diyebilmek, 1928'de Arap yazısını Latin yazısına çevirmekten daha güç bir şeydi. Fakat mektebin yanında medrese, yeni kanunların yanında şeriat, sivil mahkemelerin yanında şeriye mahkemeleri, hakimin yanında kadı, valinin yanında müftü, sadrazamın yanında Şeyhülislam, 1920'de dahi olduğu gibi durmaktaydı. Bizzat padişah aynı zamanda halifeydi. Tanzimatın 100. yıl dönümüne doğru Baba Ali'de dipnot sadaretin bulunduğu yer, 20. Süleymaniye'de dipnot meşihatin ve şeriye mahkemelerinin bulunduğu yer, 7. asırdaydık. Yalnız bütün hakları ile aile değil, üniversitede tefekkür dahi şeriatın kontrolü altındaydı. Edebiyat fakültesinde felsefeyi bir mutaassıp medreseliden okurduk. Bir ortaçağ teokrasisinin bütün baskısı memleketin dörtte üçünde hissedilmekteydi. Büyük Millet Meclisi'nin koyacağı kanunların şeriat hükümlerine aykırı olmayacağı hakkındaki madde, Teşkilat-ı Esasiye'nin esas hükümleri arasından çıkmamıştı. Cumhuriyetin kuruluş devrinde, bir asırdan beri devam eden medeniyet mücadelesinin kesin zaferi, medeni kanun ve laisizmle kazanılmıştır. Büyük Millet Meclisi'nden medeni kanunu geçirmek ve anayasayı devletin dini, dini İslam'dır maddesini çıkararak laisizm prensiplerine göre tasfiye etmek, devrim davamızın taç giyme törenidir. Türk milletinin bir 20. asır topluluğuna doğru tekamül etmesi için artık hiçbir engel kalmamıştı. Bundan ötesi eğitim meselesiydi. Gericiler bir asırdan beri garplıleşmenin dinden ve milliyetten çıkmak demek olduğu fikrini yaymışlardı. Kemalizm bu masala nihayet veriyordu. Devrimler içinde ilk defa Türklüğümüze de kavuşuyorduk. Avrupa ve Asya sınırlarımız arasındaki bu koca ülkede milli birlik denen şey ilk defa İnkılap Türkiye'sinde gerçekleşti. Tanzimat edebiyatında ben Türk'üm diyen bir iki aydının neredeyse heykelini dikeceğiz. İnkılap Türkiye'sinde ben Türk'üm demeyen aydın kalmamıştır. Batı medeniyet dünyasında İtalyan nasıl İtalyansa, Alman nasıl Almansa Türk de öyle Türk olacaktı. İslam şarkında Arap Arap, Fars Fars, hatta Arnavut Arnavut fakat Türk Türk değildi. Felsefeci Naim Hoca, daha 1915'te üniversite profesörüyken Türklük için bulduğu tek kurtuluş yolu onun Araplaşmasıydı. Dili de Arapça olmalıydı. Bir Eskişehir milletvekili hocanın 2. Millet Meclisi'nde V'yi daima Arap şivesiyle söylemeye dikkat ettiğini hatırlıyorum. Medrese ve tekke büyüklerinin vizita kartlarından çoğunda soy sonu bir sahabeye, bilhassa Ebabekir'e dayanırdı. Garplıleşmek aynı zamanda Araplaşmaktan kurtulmak, Türkleşmek demekti. Din bir vicdan işidir. Müslümanlık, Türklük şuurunda milliyet mayasıdır. Ama vicdan işi olan din başka, topluluk ve dünya işlerini 7. asır şartları içinde tutmak ve dondurmak isteyen şeriat başkadır. Atatürk devrimlerine vurulmak istenen din düşmanlığı damgası, medeniyet düşmanlarının iftirasından ibarettir. Yeni Türkiye'nin kuruluş devri bu devrimlerle nihayet bulmuştur. Fakat yaptığımız devrimler bir zincir kırma ameliyesiydi. Eski zaman ve eski nizam adetleriyle, görenekleriyle, batıl itikatlarıyla cemiyetin içinde yaşamaktaydı. Geniş ölçüde bir eğitim seferberliğiyle halk yığınlarına ve halk çocuklarına yeni zaman ve yeni nizam hakikatlerini benimsetmek lazımdı. Rejimin kaderi nihayet kayıtsız şartsız milli hakimiyet gayesine, yani çoğunluk iradesine dayanan demokrasiye ulaşmak olduğuna göre, bu iradeyi şuurlandırmak, eskiden hür kılmak zaruretindeydik. Daha yeni Rusya röportajlarında bu tezi savunuyordum. Geçen devrin büyük kusuru bu olmuştur. İlk eğitim işlerinde çok geciktik ve Türk köyünün ancak ucuna ilişebildik. Roma'da rahmetli Recep Peker'le bir tartışmamı hatırlıyorum. Başvekil İsmet Paşa ile birlikte gitmiştik. Recep partinin umumi katibiydi. Rejimin parlak başarılarından bahsettiği sırada, madem ki bu rejimin mektepleri ve hocaları bütün köyleri kaplamamıştır, hiçbir şey yapmamışızdır demiştim. Mübalağıma öfkelenmişti. Bir hayli tartıştık. Rahmetli çok efendi huylu bir arkadaştı. Kalbi toz tutmazdı. Bir müddet sonra bana, "Bilsen Falih, seni ne kadar severim. Zeytin Dağın yok mu? O kitaptaki görüşlerine hayran kalmışımdır." dedi. Aziz dostum, Zeytin Dağı'ndaki görüşleri topladığım vakit 22-23 yaşında bir gençtim. Şimdi 35 yaşındayım cevabını vermiştim. Kanunla işleri bitirdiğimizi sanmak ve meseleyi cemiyetin üst katı meselesi saymak bizim eski hastalığımızdır. Tanzimattan beri bir asır sadece bu üst katı havalandırarak geçmiştir. Milletin %85'i için Tanzimat'tan beri bir gün bile geçmiş olmadığını düşünmüyorduk. Daha devrimin ikinci yılında Atatürk'e ve eserlerine inananlardan çoğu bir fırsatını bulup memleketten çıkmak veya memlekette rahat ve kazanç mevkilerini elde etmek için sabırsızlanmaktaydılar. Bu harap vatandan uzakta, bu yoksul halktan Irak'ta, Avrupa şehirlerinde bir devlet konağına yerleşerek, devlet arabası ve devlet dövizi ile ömürlerini hoşça geçirmek veya Çankaya'daki nüfuzlarını iş piyasasına satarak bir iki vurgunda nesillik servetler edinmek hırsı, Çankaya'daki ihtilalci yuvasını saray havasıyla zehirliyordu. 3. Selim devrinin Cevdet tarihindeki Etabekan-ı Saltanat hikayesini sık sık hatırlardım. Atatürk devrimci lider olarak ordusuz bir komutana benziyordu. Bütün taşra gurbetleri 1923'ten sonra onun piyonierleriyle dolmalıydı. Kendisine gelip de bir iç hizmet isteyen görmezdik. Devrim inanıcılarının pek dar kadrosu ikbal sinekürlerini bir türlü paylaşamazdı. 1923 neslinin vazifesi Atatürk devrimlerini halka sindirmekti. Bu güç zahmetli ve belki ilk zamanları nankör bir vazifeydi. Devrimlere bu kanunları koyan ve onlara karşı isyanları cezalandırmak için mahkemeler kuran meclis, hatta bu mahkemeler bile samimi inanmıyordu. Yeni nizamın hayatı Atatürk'ün ömrüyle ölçülüyordu. Arkadaşlarından biri Çankaya akşamlarından birinde Atatürk'e, "Sıhhatinizi düşününüz, uzun yaşamaya bakınız. Öldüğünüzün ertesi günü heykellerinizi bile kırarlar," demişti. Onun partisine tek parti adını verenler yanılmaktadırlar. Halk Partisi en koyu gericilikten en ileri fikre kadar bütün eğilimleri itiraz edilmez bir prensipler disiplini içinde dizginlemeye çalışan bir karma partiydi. Bu karma parti içinde bizler yabancıydık ve yadırganırdık. Atatürk'e, "Davaya inanmayanları tasfiye ediniz, inananları etrafınızda toplayınız" gibi telkinlerde bulunduğumuz çok olmuştur. Umudunu Cumhuriyet devrinde yetişecek gençliklere bağlamıştı. Halkı da bunlar yetiştireceklerdi. Ben Rusya'ya gidip geldikçe daha kestirme, daha çabuk vardırıcı halk ve gençlik eğitimi metotları olduğunu yetkili arkadaşlarıma anlatamıyordum. biz asrımızın teknik ve metot mucizelerini kavrayamıyorduk. Hakikat odur ki Atatürk bu milletin tarihinde, bir milletin tarihinde bir ıslahatçı liderden beklenebilecek her şeyi yapmıştır. İnkılap devri aydınları, Atatürk'ün bütün ileri hareketler emrine verdiği itibar, kudret ve nüfuzunu işletmekte, ıslahat tarihleri nesillerinin hepsinden daha az kabiliyet göstermişlerdir. En güç olan sanatı yanında Atatürk'ün yetişme tarzından doğma eksikleri vardı. Bu eksikleri tamamlayamadık. Ekonomi. Bu devir hikayesini kapamazdan önce bazı iç krizleri üzerinde durmak istiyorum. Aradan 25 yıl geçti. İlk zamanların acı hatıraları unutulmuş gibidir. Durumu iyi toparlayabilmek için bazı lüzumlu tekrarları mazur görmelisiniz. Birinci Dünya Harbi'nden önceki kilise nüfus kayıtlarına göre, çünkü doğrusu bunlardır, Anadolu'da Türk ve Müslüman olmayanların nispeti %40'a yaklaşmaktaydı. Orta Çağ Hristiyanlığı içinde Müslüman azlıkların yaşamasına imkan yoktu. Fakat Osmanlı saltanatının sınırları içindeki Hristiyanlar, dilleri, dinleri ve kiliseleriyle korunmuşlardı. Eğer Fatih, Kanuni veya Selim, ya Hristiyanların hepsi Müslüman olacaklardır yahut hiçbirine bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz demiş olsalardı, onları bu kararlarından alıkoyabilecek hiçbir dünya kuvveti karşılarına çıkamazdı. Müslüman olmayanlara karşı müsamaha gösterilmesinin bir değil türlü sebepleri vardır. Bu sebepleri uzun boylu tahlil etmek tarihçilerin görevidir. Bununla beraber iki kardeşten birinin Sokullu Mehmet Paşa adıyla saltanatın sadrazamı, Müslüman olmayan ikincisinin de ilk Sırp patriği olması gibi bir hadiseye Hristiyan milletleri tarihinde misal gösterilemez. Çöküş devrinde Osmanlı İmparatorluğundan 5 Hristiyan devlet çıktı. Endülüs topraklarında bir tek Müslüman mahalle kalmış mıdır? Yeni Türkiye'nin kuruluş yıllarındaki Hristiyansız Türkiye bir taassup trajedisi değildi. Dinleri, dilleri ve kiliseleriyle Orta Çağ'dan 20. asra kadar Türklerle beraber yaşayarak gelen Hristiyanlığı tasfiye etmek, Düveli Muazzama Vasiliği altındaki kapitülasyonlu Türkiye'nin haddi miydi? Avrupa Türkiye'si elden gidip bütün fetih toprakları yeni Hristiyan devletlerin vatanı olduktan sonra 1914'te Ruslar Ermenistan saydıkları Doğu Anadolu'ya bir ecnebi vali tayin ettirmişlerdi. Karadeniz kıyıları, Trakya ve Batı Anadolu üstünde Yunan iddialarının milletler arası canlı bir edebiyatı vardı. Milliyetçilik devri, ayrılma hırsını Müslüman kavimlere de bulaştırdığı için büsbütün vatansız kalmak korkusu içindeydik. Zavallı Osmanlı saltanatının Arnavut ve Arap sadrazamları, Hristiyan nazırları ve büyük elçileri olmasının, hatta bir vakitler dış bakanlığın adeta Hristiyanların eline verilmesinin hiçbir faydası olmuyordu. 20. asır Türk'ün ölümü asrıydı. Birinci Dünya Harbi'nde kendi isyanları ve Çar ordularıyla işbirliği etmeleri yüzünden Ermeni faciası olmuştur. Ne acıklı şeydir ki bu facia olmasaydı Kuvayi Milli Hareketi tutunamazdı. Muzaffer devletler mütarekenin daha ilk günlerinde Kafkas sınırlarından Kilikya'ya doğru uzanan Ermenistan devletini kuracaklardı. 1918 mütarekesiyle beraber Anadolu Yunan egemenliği tehlikesi altına girmişti. Bu egemenlik Batı Anadolu ile Karadeniz kıyılarında bulunan Rum nüfusa dayanmaktaydı. Atatürk Kurtuluş Zaferi'ni kazanınca Trakya ve Anadolu'yu her fırsatta kendini gösteren bu tehlikeden tasfiye etti. İstanbul surları dışında bütün Türkiye son bir Müslüman Türklük vatanı haline geldi. Böyle bir milli birlik taslağı Küçük Asya tarihinde ilk defa görülüyordu. Eski Ankara vilayetinin genişliğini bilir misiniz? Bolu, Zonguldak, Yozgat, galiba Kayseri vilayetleri onun birer sancağıydı. Bir gün gelmiştir ki bu vilayetin bütün çift toprakları birkaç Ermeni bankerin rehine altına girmiştir. Küçük esnaflıktan ve zanaatlardan ithalat ihracat tüccarlığına, verimli ziraate kadar bütün milli ekonomi Hristiyanların inhisarı altındaydı. Türkler rençber, asker, memur, vakıfçı veya derebeyiydiler. 1914 İstanbul telefon defteri adreslerinin yeni kuşak delikanlıları tarafından gözden geçirilmesini ne kadar isterdim. Rumeli'den Türkler devletle beraber göçmüşlerdir. Osmanlı sancağı inen yerde Türk tutunmasının imkanı yoktu. Biz Trakya ve Anadolu'dan Hristiyan halkı tasfiye etmekle memleket ekonomisini köklerinden sökmüştük. Her yerde bağlar bozulmakta, zeytinlikler yabanileşmekte veya kesilmekte, balık avcılığı ölmekte, çarşılar kapalı durmaktaydı. 1924 Türkiye'sinin gerçeklerini bilmeyen, yeni Türk tarihi hakkında hiçbir şey öğrenemez. Ermeni tehciri sırasında Anadolu şehir ve kasabalarının bütün oturulabilir mahallelerini yakmışlardı. Benim 1911'de gördüğüm Ankara, 1923'te bulduğum Ankara'nın yanında bir mamureydi. Yunan ordusu bozgun çekilişi sırasında Anadolu'nun bir memlekete benzeyen batısındaki şehirleri yakmıştı. İzmir'e gittiğim vakit bu şehrin de Akdeniz Avrupası şehirlerini andıran mahalleleri yanmaya başlamıştı. İzmir'den Uşak'a doğru yalnız tüten harabeler ve enkaz arasından geçmiştik. Baştan başa ziraatiyle, ticaretiyle, zanaatleriyle, şehirleri, kasabaları ve köyleriyle yeniden inşa edilecek, maddi ve manevi inşa edilecek bir vatan ve 12 milyon İngiliz lirası, yani iyice bir anonim şirket sermayesi kadar bir bütçe. Osmanlı bütçesinin başlıca kaynağı olan aşarı da halkı yeni devre ısındırmak için kaldırıyorduk. Batı Anadolu'nun yanmamış büyükçe kasabalarında sinemaya para yerine yumurta verilerek giriliyordu. Lozan'da İngiliz başdelegesi Lord Curzon, Türk başdelegesi İsmet Paşa'nın yabancı imtiyazlarına dair reddettiği her teklifini, bir bende bir de Fransız başdelegesini göstererek, "Bunda para var, nasıl olsa bizden para istemeye geleceksin. Bu reddettiğin tekliflerimi o zaman birer birer geri vereceğim," demişti. Kısa ve uzun vadeli hiçbir ödünç alma imkanı yoktu. Her şey yapılacak ve 1911'den 1922'ye kadar 4 harp geçiren, yanan, yıkılan, milyonlarca evladını kaybeden, üstelik bütün gelir kaynakları sıfıra inen vatan yoksullarının parasıyla yapılacaktı. Hitler Atatürk'ü övdüğü sırada, "Bir millet bütün vasıtalarından mahrum edilmiş olsa dahi kendi kendini kurtarma vasıtalarını yaratabileceğini ispat eden adamdır," demişti. 1923-1924 Türklüğü düşünülürse Hitler'e ikinci defa hak vermek lazım gelir. Bir de sömürgesizleşme davamız vardı. Demir yolları, tramvaylar, şehir ışıkları, suları, gaz, rıhtımlar, fenerler, hepsi imtiyazlı yabancı şirketler elindeydi. Bunları satın alarak millileştirecektik. Anadolu yaylasında rayları Ankara'ya kadar döşenen demir yolları bizim değildi ve duyun umumiyeden kurtulamamıştık. Bu borcu ödeyemezdik. Bu demir yollarını yalnız millileştirmek değil, kısa zamanda sınır boylarına ulaştırmak zorundaydık. Birinci Dünya Harbi'nde demir yolsuzluktan neler çektiğimizi bilen iki askerden biri devlet reisi, öteki başvekildi. Bilmiyorduk. Bir bilen ve öğreten de yoktu. Herkes şaşırtıcı ve umut kırıcıydı. Mekteplerde okudukları veya okuttukları 19. asır iktisat teorileriyle yeni devlete nasihat verenleri dinlesek, kollarımızı kavuşturup bir asır beklemeliydik. Başvekil demir yollarını kendimiz yapacağımızdan bahsettiği vakit her taraftan "Devlet demir yolu yapamaz, kitapta yeri yok" sesi geliyordu. Demir yolunu imtiyazlı yabancı şirketler yapmalıydı. Halbuki Türk bağımsızlığının bize sağlayacağı ilk menfaat, imtiyazlı yabancı şirketlerin sömürüşünden, yani yarı sömürgelik şartlarından kurtulmaktı. Memlekette sermaye yoktu, sermaye simsarları vardı. Bu simsarlar, Türkiye'ye ekonomik bağımsızlık tadı tattırmak istemeyen politikacı sermayenin avukatlarıydılar. Başvekil, ben o teori bu teori bilmem, bir şey bilirim o da her gün bir karış ray döşemek diyordu. Yeni Türkiye'de devletçilik bir ekonomik meslek olarak doğmamıştır. Bir tarihi zaruret olarak doğmuştur. Yapılacak şeyleri devletten başka yapabilecek olan yoktu. Mesele bundan ibaret. Yeni Türkiye kendi yapmak veya hiçbir şey yapılmamasına boyun eğmek arasında seçmeliydi. Partinin bir 200 bin lirasını bir yabancı bankaya yatırarak hissedar olmak teklifinde bulunduğumuz vakit, Türkler bankacılık edemezler, paranızı bize bırakırsanız faizini veririz diyorlardı. Bir vatan kurtarmak fakat bir banka kuramamak, bir fabrika işletememek, zaferin verdiği üstünlük duygusuyla bu iddiaların doğurduğu aşağılık duygusu çarpışıyordu.